Ayrım 18, sayfa 207. Görüldüğü üzere Seftesbury, insanın doğayı güzellik duyusundan hareketle değerlendirdiği takdirde doğanın kendi kutsal kaynağından, yani Tanrı'dan pay almış uyumlu ve güzel bir düzen olarak anlamlandırılacağı kanaatindedir. Dolayısıyla da burada erdem, insanın evrende görüp beğendiği bir uyum, düzen ve orantının bireye yansıması ve hayatını söz konusu uyuma ve ahenge göre yaşaması olmaktadır. Yani Tanrı'dan evrene ışıyan, yansıyan uyum, orantı, güzellik ve düzen küçük bir evren olan bireyde, insanda erdem adını almaktadır. Kısacası Seftesbury, erdem sorununa yanıt ararken güzellikten ya da estetikten yararlanmakta ve evrenin güzelliğinin iç yapısını yöneten yasayı bulmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda da onun felsefesi bir güzellik felsefesine dönüşmekte, salt bir bilgelik öğretisi olarak kavranan felsefe, güzellik öğretisi içinde doruk noktasına ulaşmaktadır. Çünkü ona göre gerçek doğruluk güzellik olmaksızın, güzellik de doğruluk olmaksızın var olmaz. Dünyada en doğal olan güzellik, dürüstlük ve ahlaksal doğruluktur. Nasıl ki doğru ölçüler, uyum ve müziğin güzelliğini yansıtırlarsa, doğru çizgiler bir yüzü, doğru orantılar da bir mimari yapıtı güzel kılar. Kanaatimizce Seftesbury'nin bu düşünceleri sanki Delphoi Tapınağı'nın kapısında yazılı olan "En doğru en güzeldir" anlayışının modern çağdaki ifadesi gibidir. Bununla birlikte güzeli konu edinen estetik ile ahlakın ayrı alanlar olduğunu, fakat onların ayrı alanlar olmalarının aralarında bir bağıntının ya da ilişkiselliğin bulunmadığı anlamına gelmeyeceğini savunan filozoflar da vardır. Söz konusu filozofların estetik ile etik arasında kurmaya çalıştıkları bağlantı, ilişkiselci yaklaşım başlığı altında ele alınacaktır. 2. İlişkiselci yaklaşım. Estetikten etiğe. Bölüm başlığının ilişkiselci yaklaşım şeklinde ifade edilmesi, estetik ve etiğin otonomluğunun kabullenebilmesine rağmen onlar arasında daha çok estetikten etiğe doğru karşılıklı bir ilişkinin bulunduğunu belirtmek içindir. Bu bağıntı ya estetik temelli bir etik ya da etik temelli bir estetik tasavvur tarzındadır. Meselenin tahlili ve sarih bir şekilde anlaşılabilmesi amacıyla burada Kant ve Kierkegaard'ın estetik ile etik arasında nasıl bir bağlantı ya da denge kurmaya çalıştıkları ve onları böyle bir yaklaşıma sürükleyen nedenler üzerinde durulacaktır. Kant. Kant'a göre bilgilerimiz tecrübe ile başlamış olsa da tecrübeden hareketle inşa edilmemektedir. Burada Kant'ın söylediği şey, tecrübenin insan bilgisi için zorunlu olduğu, tecrübe yoksa insan bilgisi de olmaz. Fakat tecrübenin bilgi için yeterli olmadığıdır. Çünkü bilginin mümkün olması için tecrübeye bir form veya yapı da eklenmelidir. İçeriye ancak insan zihniyle form ve yapı kazandırılır. Kant, bu bağlamda algısız kavramların boş, kavramsız algıların ise kör olduğunu belirtir. Ona göre insan bilgisi iki gerekli şarta bağlıdır. Zihinle elde edilen formlar, duyularla elde edilen içerikler. Bu ikisi olmadan bilgi imkansızdır. İnsanın tüm bilgisi kategorilere dayanır ve kategoriler olmadan hiçbir şey bilinemez. Bu ise görünen dünya ile gerçek dünyanın ayrılması demektir. Kant, insan bilgisinin aslında gerçek dünya veya nümenler dünyasıyla bağlantı kuramayacağı kanaatindedir. Bizler ancak aklın yahut anlığımızın kategorileriyle desteklenen fenomenler dünyasını bilebiliriz. Çünkü bilgi sadece zihnin o priori kategorileriyle desteklenen şeylerden mümkündür. Dolayısıyla da gerçek dünya, nümenler dünyası yahut kendi özünde şeyin, yani das Ding an sehin dünyası bilinemez. Kısacası ahlak ve din nümenler alanına aittir ve onların sentetik, a priori tarzda bilgisine sahip olamayız. O zaman yapılması gereken ya bilginin ya da inançların reddedilmesi olacaktır. Kant, ilkini tercih eder ve inanca yer açabilmek için bilgiyi reddettim veya bir yana koydum der. Fakat bilgi görünürde reddedilse de onun mutlaka açılan biricik kapı olarak gördüğü ahlak ve özgürlükler alanı ile zorunluluk dünyası yani fenomenler dünyası arasında kapanması mümkün görünmeyen bir uçurum oluşturmuştur. Kant, kendi konusu parçalanmışlık ya da bağlantısızlık için bir yol aramaktadır. İşte onun felsefi sistemi içerisinde estetiğin etikle ilişkisi de tam bu noktada önem kazanmaktadır. Çünkü güzel, beğeni, hoşlanma, deha ve yüce gibi kavramlarla estetiği temellendirmeye çalışan yarı gücünün eleştirisi, kitabı birbirinden tamamıyla ayrı olan doğa alanından özgürlükler alanına geçişin mümkün olduğunu göstermek için yazılmıştır. Kant'a göre her iki alan arasında duyuların alanıyla duyulur üstünün alanı arasında büyük bir uzaklık, neredeyse bir uçurum vardır. Ancak duyulurun alanı duyulur üstünün alanını hiçbir biçimde belirleyemezken, duyulur üstünün alanı duyulurun alanını belli biçimde koşullar, onu sarar, bütünleştirir, ona bütünsel bir anlam verir. Dolayısıyla da iki alan arasındaki ilişki duyular üstü olandan duyulur olana yönelik bir bağlantı ile mümkün olmaktadır. Çünkü özgürlük alanının biçimsel yasalara göre işleyişi duyu dünyasında bir etki yapmalıdır. Yani ahlaki eylem duyular üstünün yasalarına uymakla birlikte duyulur dünyada gerçekleşmek zorundadır. Otonom özne kendisine bazı amaçlar koymaktadır. Öznenin koyduğu bu amaçlar gerçek olmalıdır. Demek ki özgürlük kavramı duyulur dünyada kendi yasalarının empoze ettiği amacı gerçekleştirebilmektedir. Bunun sonucu olarak doğa, özgürlük yasalarına göre doğada gerçekleştirilecek amaçların intikamı ile uyum içinde görülmek durumundadır. Başka bir deyişle, duyulur dünyanın yasaları, duyulur dünyada ahlak yasasına uyan eylemlerin gerçekleşmesini imkansız kılacak türden olmamalıdır. Benzer bir şekilde sanat çalışmaların numenal değer alanının fenomenal anlatımlarıdır ve estetik algı yoluyla doğal nesnelerde görebildiğimiz güzellik, doğanın kendisini Kant'ın kimi zaman duyulur üstü dayanak dediği numenal olgusallığın fenomenal alanda göstermesidir. Çünkü yargı gücü doğayı numenal olgusallığın fenomenal anlatımı olarak tasarlar ve böylece yargı yetisi doğa kavramı alanından özgürlük kavramının alanına geçişi olanaklı kılar. Güzellik bir yanıyla duyusallığa, öbür yanıyla da ahlakın ve iyinin kaynağı olan akla dayanır. Bu yüzden Schiller, Kant'ın bu anlayışını güzellik görünüş içindeki özgürlüktür şeklinde tanımlar. Kısacası kişi estetik yargının kendisine özgü kişisel bir koşula bağlı olmadığının bilincindedir. Yargısını bildirmede Kant'ın dediği gibi özgürdür. Ne bir yandan istek tarafından güdülmekte ve ne de ahlaksal buyurunun dayatması altında kalmaktadır. Kant, güzelliğin doğa olamayan, özgürlük de olamayan ama yine de özgürlüğün temeliyle yani duyular üstüyle bağlantılı olan hem öznenin içinde hem de öznenin dışında olan bir şeye işaret ettiğini söylediğinde kesinlikle aşkına taşar. Bu aslında bir yönüyle aşkına taşma anlamına gelirken diğer yönüyle bu anlama gelmez. Çünkü Kant'a göre bilimde özgürlük yoktur. Ahlak alanı özgürlüğün alanıdır. Estetik ise ikisi arasındadır. Yani hem özgürlükler hem de zorunluluklar alanına aittir. Kant'ın estetik yargı gücü doğa ile özgürlük alanları arasında bağlantı kurucu bir öğe ya da bir aracı konumundadır. Bu yüzden estetik yargı gücü Kant felsefesinin birlik ve bütünlüğünün gerçek temelidir. Zira doğa ve özgürlük arasındaki ilişkinin mediyaşın mümkünlüğünü sağlayan estetik yargı gücü ve estetik deneyimdir. Yargı gücü kendisi için ne teorik ne de pratik hiçbir bilgi üretmeyen fakat yalnızca diğer iki yüksek bilgi yetisinin anlama yetisiyle aklın birliğini oluşturan özel türde bir yetidir. Yargı gücünün konumu doğa ve özgürlük alanları arasında bağ kurucu bir öğe olarak onun metafiziksel önemine işaret eder. Kısacası estetik yargı gücü anlama yetisi aracılığıyla bilemediğimiz ve akıl ile isteyemediğimiz şeyleri hissetmemizi sağlar. Kant, doğa alanından özgürlük alanına geçişi, duyulur dünya ile duyulur üstü dünya arasındaki bağıntıyı yalnızca mümkün bir şey olarak değil, gerçek bir şey olarak anlama talebindedir. Bu talep sadece doğada amaçlılıkla çelişmeyen olguların bulunmasıyla değil, böyle bir amaçlılıkla uyuyan olguların bulunmasıyla sağlanabilir. Yani amaçlılık yalnızca öznenin bir eseri, pratik akıl alanında olduğu gibi insan etkinliğinin bir sonucu olmamalı, o var olmalı, kendisiyle karşılaşılan ya da en azından belirtileriyle yüz yüze gelinen bir şey olmalıdır. Dolayısıyla estetik deneyimde ortaya çıkan şey doğanın kendinde karakteridir. Bu yüzdendir ki estetik deneyim, yani doğada güzelin deneyimi, fenomenal dünya içerisinden süzülüp çıkartılan numenal dünyanın deneyimidir. Nesne ile olan estetik ilgimiz, bir bakıma nesnenin varoluşuna kayıtsız kalabilmeyi koşullayan bir ilgidir. Var olmak ilgi duymaktır. Varoluş alanında öznenin şeylerle olan ilişkisi, kendine mal etme isteği tarafından belirlenir. Ancak böyle bir isteğin ve dolayısıyla da herhangi bir ilginin bulunmadığı yerde, gereksinim ve zorunluluk ortadan kalkar. İşte böyle bir durumda özne, salt doyum içinde seyretme imkanına kavuşur ve nesneyi de özgür bırakır ve onu salt kendiliğin kendindeliği içinde alımlar. İnsan bir kez ilgiden bağımsız hoşlanmaya başlayarak estetik yargıda bulunduğu zaman artık o yalnız kendisi için değil, bütün insanlar için de yargıda bulunur. Böylelikle o, kendi bireyselliği içinde, kendi iç beninde tümel olana açılma imkanını elde eder. Artık burada benim kendi kendisiyle uyumu değil, benim başka benlerle uyumu söz konusudur. Başka bir deyişle, estetik bir yargıda bulunan özne, kendi öznerliği içerisinde kamusal uzaya açılır. Kısacası estetik deneyim, insanın duyusal ve akılsal doğasının birbiriyle bağdaştığı ve bir uyum içine girdiği, insaniliği içindeki insan ilişkilerinin imkanına işaret eder ve Schiller'ın dediği gibi insan ancak güzeli deneyimlediğinde insandır anlayışını akla getirir. Kant'a göre hem güzel hem de ahlaki iyi hoşa gider. Yalnız şu farkla ki, güzelden duyulan hoşlanma, salt seyretmeden duyulan bir hoşlanmadır. Buna karşılık iyiden duyulan hoşlanma, kavrama dayalı bir hoşlanmadır. Kant açısından estetik deneyim, nesne seyredilirken hayal gücü ve anlama yetisi arasında meydana gelen uyumdan doğan bir hoşlanmanın hissedilmesidir. Doğada güzelin var olmasından ötürü, doğa bizde bir ilgi uyandırır. Çünkü güzelin doğada her ortaya çıkışı, bizim doğanın akılsallıkla uyuma girebileceğini varsaymamız için bir neden verir. Kısacası yetilerimizin özgür uyumu doğa için bir amaç olarak alındığında doğada güzelin deneyimi, doğa ile insanın akıl yetileri arasında beklenmedik bir uyum ortaya çıkarır. Doğa güzelliği böyle bir anlam taşıyabildiğinden dolayı bizi ahlak yasasının eylemlerimizde gerçekleşme imkanını sunar. Bu yüzden doğal ve nedensel olarak belirlenmiş bir dünya ya da ahlaki amaçlarımızın gerçekleşme imkanını açığa vuran doğa içindeki insan, güzelin varoluşuna asla ilgisiz kalamaz. Yukarıda da bahsedildiği üzere Kant'a göre, güzel hakkındaki yargılarımız örtük bir tümellik iddiası içerir. Yani bizler herhangi bir nesneyi güzel diye adlandırdığımızda yalnızca hoşlanma deneyimimizi ifade etmekle kalmayıp nesneden duyduğumuz hoşlanmanın yargıda bulunabilecek diğer özneler için de geçerli olmasını isteriz. İşte beğeni yargısını mantık yargısına benzer kılan da budur. Yani ondaki bu içkin tümelliğin başkaları tarafından onay beklemesidir. Dolayısıyla da güzel üzerine yapılan her estetik yargı hem öznel, yani hiçbir kavram içermeyen, hem de tümel olarak geçerlilik talebinde bulunan bir yargıdır. Kant'a göre zaten yargı gücü bir tikelin verilmiş bir genel kavram altına konup konamayacağını belirleme yetisidir. Her türlü ilgiden çözülmüşlük bilincini taşıdığımız beğeni yargısı, bütün insanlar için geçerlilik iddiası taşımalıdır ve bunu nesnelere bağlanmış tümellikten bağımsız yapmalıdır. Yani beğeni yargısı öznel bir tümellik iddiası ile birleşmiş olmalıdır. Güzel yargısında bulunan kişi pek çok durumda yargısının onaylandığını gördüğü için başkalarının da kendi hoşlanma yargısına katılacağını hesaba katıyor değildir. Fakat onların bu katılımını talep etmektedir. Anlaşılacağı üzere Kant için tümel kurallar pek çok durumda olup biten şeyi değil, fakat her durumda olması gereken şeyi bildirmektedirler. Bir şeyi güzel diye adlandırdığımızda yine de burada bir tümel ses ile konuşmakta olduğumuza inanır ve herkesin bizimle mutabık olmasını isteriz. Kant'a göre şayet zihnimizde böyle bir tümel onay beklentisi bulunmasaydı, güzel yargısını dile getiren bir ifadede bulunmak bile kimsenin aklına gelmeyecek ve kavramsız hoşa giden her şey sadece hoş sayılacaktı. İşte bu bağlamda özneye ait olan tümel ses, tümelliğin salt öznel doğasının kendisine bağlandığı bir norm olarak iş görür. Kant'a göre tümel ses bir ide gibidir. Acaba Kant için söz konusu tümel ses ile konuşuyor olmak herkes için erişilebilir bir durum mudur? Kant bu soru karşısında kararsızdır. Çünkü o kişinin bir beğeni yargısında bulunduğunda aslında bu ideye göre yargı verip vermediğinin belli olmadığını söyler. Fakat yine de Kant bizlerin güzel terimini kullanarak en azından yargılarımızı bu ideyle ilişkilendirdiğimizi ve dolayısıyla da yargılarımızın bir beğeni yargısı olmasını amaçladığımızı belirtir. Yargı veren kişi hoşlanmasından, hoşa ve iyiye ait her şeyi ayırt etmiş olmanın bilinciyle bu ideye göre yargı verdiğinden emindir. Bu yüzden herkesin uylaşımını talep eder ve söz konusu koşullar altında bu talebini haklı göstermeye çalışır. Özetle Kant'a göre estetik yargı her ne olursa olsun tümelleştirmeye izin veren bir ilkeye dayanmaktadır. Duygu yani estetik deneyim tümel olarak iletilebilir, dolayısıyla da o sanki bizzat hümanitenin dikte ettiği bir sözleşme gibi herkesin başkasından beklediği ve istediği bir şey haline gelebilir. Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere Kant'a göre güzele duyulan a priori ilgi, ahlaki olana benzer bir ilgidir. Burada sanki beğeniden ya da güzellik duyumundan ahlaki ilgiye, hoşlanmadan iyiye, zorlama içermeyen bir sıçrama söz konusudur. Doğanın güzelliğini duyulan bir varoluşsal ilgi, Kant'a göre özel bir durumdur. Böyle bir ilgi ancak düşünce alışkanlıkları iyiye yönelik biçimde eğitilmiş ya da böyle bir eğitime yatkın olanlara özgüdür. Doğa güzelliğini dolaysız ilgi duyan insan, bunu ancak ilgisini önceden ahlaki iyinin temellerine yerleştirdiği ölçüde yapabilir. Bu niçin böyledir? Çünkü böyle bir zihni ilgi çerçevesinde doğa, güzel biçimleri aracılığıyla insanı ahlaki varlığı ile yüz yüze getirir. Kendisini güzel biçimlerinde sanki yasa ile sergileyen bir düzenlemeye göre ve amaçsız amaçlılık olarak sergileyen doğaya bir hayranlık duyarız ve kendimizin dışında böyle bir amaçla asla karşılaşmadığımız için onu doğal olarak kendimizde ve varoluşumuzun nihai amacını oluşturan şeyde varlığımızın ahlaki yönünde ararız. Doğada kendi başına hiçbir amaç bulamayışımıza rağmen yine de onda güzeli yani hoşlanmamızın amacına bir uygunluğu bulduğumuzda doğa bize aslında yaratımın nihai amacı, en son hedefi olduğumuzun işaretini verir. Gadamer doğa güzelliğinin bu yeni ahlaki anlamının yorumunu yaparken insana bütünsel bir varlık yapısı içerisinde yer veren ve her varlığa mükemmellik amacı yükleyen geçmiş kozmolojik düşüncenin sona erdiğini, mutlak amaçlar yapısı olarak güzellik kazanışı sona eren dünya, Kant'ın bizim için amaçlılığın yeni güzelliğini verdiğini söylemektedir. Çünkü güzelliğin kaynağı ve varılan hedef eski kozmolojilerde Tanrı'dır. Kant'ta ise kaynak ve varılan sonuçtur. Sonuç insandır. Estetik ve etik arasında çok sıkı bir ilişki kurduğunu gördüğümüz Kant, özellikle güzele duyulan ilginin ahlaki anlam içermesinin doğa güzelliği ile sınırlı olduğunu belirtir. Zira sanat güzelliğinin böyle bir ilgi uyandırması ancak onun doğadaki güzele aynıyla benzemesi, yani birebir taklidi olması ile mümkündür. Sanat, sadece doğadaki güzelin hüviyetine bürünmekle bizi bu yönde, ahlaki hareket yönünde etkileyebilir. İnsanın ortaya koyduğu pek çok başka üründe olduğu gibi, bir sanat eserinde de bir iç düzen ve amaçlılıkla karşılaşabiliriz. Ama bu düzen ve amaçlılığı, insan yaratımı olmayan doğanın görünüşlerinde bulduğumuzda, ahlaki varlığımız daha fazla harekete geçer ve varoluşumuza ilişkin düşünülür dünyaya ait kaderimizle yüz yüze geldiğimizi hissederiz.